Ayrım 11.
Oysa ilk itişin Tanrı demenin bir öteki biçiminden başka bir şey olmadığı bilinir. İşte Bay Düring'in evren şemalarından yolcu etmiş olduğunu, o denli hoş bir biçimde öne sürdüğü Tanrı ve öteki dünya, her ikisi de belginleştirilmiş ve derinleştirilmiş olarak doğa felsefesine gene kendisi tarafından geri getirilmiş bulunuyor. Devam edelim. Bay Düring şöyle diyor. Varlığın sürekli bir öğesine büyüklük düştüğü yerde bu büyüklük belirlenebilirliği içinde değişmez kalacaktır. Madde ve mekanik enerji erke konusunda bu böyledir. Geçerken söyleyelim, birinci tümce Bay Düring'in belitsel bir biçimde gereksiz yinelemesi cafcaflı anlatımının değerli bir örneğini veriyor. Büyüklük değişmediği yerde aynı kalır. Öyleyse bir kez dünyada bulunan mekanik enerji miktarı sonsuz olarak aynı kalır. Dipnot, Engels'in Kraft sözcüğünü bu anlamda kullandığı her yerde onu enerji olarak çevirdik. Yazarın yalnızca ağırlığı modern anlamda gücü değil ama düşüş yüksekliğini de göz önünde tutma gereği üzerinde durduğu 6. bölümde sayfa 131 açıkça görülebileceği gibi söz konusu olan şey gerçekten enerjidir. Ayrıca ikinci baskıya ön sözde de sayfa 57-59 Engels'in daha 1855'te bu enerji terimini kullandığı görülür. Engels 1888'de Ludwig Feuerbach'ta Sol Yayınları Ankara 1992 sayfa 44 enerjinin dönüşümünün bulgulanmasını doğal süreçlerin bağlantısı bilgimizi dev adımlarıyla ilerleten ve materyalist diyalektiği kuran üç büyük bulgu arasında sayar. Bugün bir terminoloji yanlışlığı gibi görünen şey, 1876'da pek öyle değildi. Gerçekten enerji olarak adlandırdığımız şeye, yalnızca Descartes ve Leibniz çağında güç denmekle kalınmadı. Robert Mayer, 1842 ve Helmholtz da 1847 aynı biçimde davrandılar. Fizikçilere kendini ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında yavaş yavaş kabul ettiren enerji terimine üstünlük kazandıran kişi W. Thomson oldu. Doğru olduğu ölçüde Descartes felsefesinin aşağı yukarı 3 yüzyıl önce bunu bilip söylediği dipnot, hareketin bir cisimden bir başka cisme geçmesi sırasında hareket miktarının korunması ilkesi Descartes tarafından felsefenin ilkelerinde 2.36 dile getirildi. Bu ilke gerçekte enerjinin sakınımı ilkesinin çıktığı tohumu oluşturur. Doğa biliminde enerjinin sakınımı öğretisinin 20 yıldan beri her yerde el üstünde tutulduğu ve Bay Düring'in bunu mekanik enerjiyle sınırlandırarak bu öğretinin iyiliğini hiç de arttırmadığı gerçeğini bir yana bırakalım. Ama değişiklikten bağışık durum zamanında mekanik enerji neredeydi? Bu soruya Bay Düring hiçbir yanıt vermemekte direnir. Pekala sonsuz olarak kendine eşit kalan bu mekanik enerji o zaman neredeydi ve ne yapıyordu Bay Düring? Yanıt: evrenin ya da daha doğrusu maddenin hiçbir geçici değişiklik birikimi içermeyen, değişiklikten bağışık bir varlığının başlangıç durumu, ancak kendi üretici yeteneğinin gönüllü sakatlanışında bilgeliğin doruğunu gören bir anlığın ortadan kaldırabileceği bir sorundur. Öyleyse ya benim değişiklikten bağışık başlangıç durumunu incelemeksizin kabul edersiniz ya da ben çok yapıt veren Eugen Düring hepinizi zeka adımları ilan ederim. İşte bu kuşkusuz birçoklarını durdurabilir. Biz ki Bay Düring'in üretici yetisinin bazı örneklerini daha önce görmüş bulunuyoruz, bu zarif sövgüyü yanıtsız bırakır ve bir kez daha sorunumuzu sorabiliriz. Ama Bay Düring lütfen, mekanik enerjiden ne haber? İşte Bay Düring güç durumda. Gerçekten kemküm eder. Başlangıçtaki bu limit durumun mutlak özdeşliği geçiş ilkesini kendiliğinden vermez. Bununla birlikte anımsayalım ki, iyice bildiğimiz varlık zincirinde, nedenli küçük olursa olsun her yeni halka için de sonuçta durum aynıdır. Söz konusu olan bu önemli nokta üzerinde güçlük çıkarmak isteyen kişi, Bunun daha az görüldüğü fırsatlarda kendini bu işten bağışık tutmamaya göz kulak olmakla iyi edecektir. Öte yandan gitgide kerteli aracı durumları araya katma olanağı her zaman vardır ve bundan ötürü süreklilik köprüsü üstünden değişmeler aşamasının yok olmasına değin varmak için açık kalır. Arı kavram bakımından bu süreklilik ana fikri aşmakta bize elbette yardımcı olmaz ama o bizim için yasaların her türlü uygulamasının ve bilinen bütün öteki geçişlerin temel biçimidir. Öyle ki biz onu bu ilk denge ile onun bozulması arasında aracı gibi kullanmak hakkına da sahip bulunuruz. Ama eğer biz, deyim yerindeyse, hareketsiz dengeyi bugünkü mekaniğimizde özel bir duraksama göstermeksizin, kabul edilen kavramlar nedeniyle düşünseydik, maddenin dönüşümler aşamasına nasıl varabildiğini göstermek büsbütün olanaksız olurdu. Bize yığınlar mekaniğinden başka, ayrıca yığınlar hareketinin son derece küçük parçacıkların hareketi durumuna bir dönüşümü de vardır deniliyor. Dipnot, ileride Engels tarafından incelenen mekanik ısı teorisine anıştırma. Ama bunun oluş biçimine gelince, şimdiye değin elimizde hiçbir genel ilke yoktur ve bu süreçler biraz karanlık içinde yitip gidiyorlarsa buna şaşmamalıyız. Bay Düring'in tüm söyleyeceği işte bu. Kendimizi bu gerçekten acınası kaçamak ve formüllerle yanıtlandırılmış saysaydık, gerçekten yalnızca üretici yetinin gönüllü sakatlanmasında değil ama körün değneğinde de bilgeliğin doruğunu görürdük. Bay Düring mutlak özdeşliğin kendiliğinden değişmeyeceğini itiraf ediyor. Mutlak dengenin kendiliğinden harekete geçme aracı yoktur. Öyleyse geriye ne kalıyor? Üç yoksul yan kesicilik. Birincisi, varlığın iyi bilinen zincirinde ne denli küçük olursa olsun, her halkadan bir sonrakine geçişi tanıtlamak da bir o denli zordur. Bay Düring okurlarını ağzı süt kokan çocuklar yerine koyar gibidir. Varlık zincirinin en küçük halkalarının, tikel geçiş ve bağlantılarının kanıtı, doğa biliminin içeriğinin ta kendisini oluşturur ve eğer bu iş herhangi bir yerden aksarsa, hiç kimse hatta Bay Düring bile meydana gelen hareketi hiçlikten hareket ederek açıklamayı aklına getirmez. Ama yalnızca iletmeden, dönüşümden ya da bir önceki hareketin yayılmasından hareket ederek açıklamayı düşünür. Tersine burada, Düring'in yukarıda aktarılan parçasında, açıkça hareketi hareketsizlikten yani hiçlikten çıkarma amacı var. İkincisi, süreklilik köprüsü. Arı kavram bakımından bu köprü kuşkusuz güçlüğün üstesinden gelmemize yardımcı olmaz ama biz gene de onu hareketsizlikle hareket arasında dolayım olarak kullanmak hakkına sahibiz. Ne yazık ki hareketsizliğin sürekliliği hareket etmemeye dayanır. Öyleyse nasıl hareket meydana getirebilir? İşte her zamandan daha gizemli kalan şey. Ve Bay Düring, hareket yokluğundan evrensel harekete geçişini her zaman öylesine küçük parçacıklar biçiminde ayrıştırabilir ve ona öylesine istediği denli uzun bir süre verebilir ki, hiçbir zaman bir milimetrenin onda biri kadar ileri gitmiş olmayız. Yaratıcı bir eylem olmadıkça hiçlikten bir matematik diferansiyel denli küçük de olsa herhangi bir şey çıkaramayız. Öyleyse süreklilik köprüsü üzerinden bir Bay Düring'in geçebileceği bir eşek köprüsü bile değil. Dipnot, Engels sözcük oyunu yapıyor. Eşek köprüsü deyimi Pitagoras teoreminin grafik tanıtlamasına Batı dillerinde verilen ad. Bizde eşek davası gibi. Bu deyim aynı zamanda yalnızca bilisizleri durduran güçlükleri belirtmek için de kullanılır. Üçüncüsü, bugünkü mekanik geçerlikte kaldığı sürece ve Bay Düring'e göre bugünkü mekanik, düşüncenin oluşmasının en özel kaldıraçlarından biridir. Hareketsizlikten harekete nasıl geçildiğini göstermek olanaksızdır. Ama mekanik sıcaklık teorisi bize bazı koşullar altında kütleler hareketinin moleküler hareket durumuna dönüştüğünü gösterir. Ne var ki hareket burada da hiçbir zaman hareketsizlikten değil bir başka hareketten çıkar ve Bay Düring ezile büzüle bunun belki de kesin statik dengede olan şey ile dinamik hareket eden şey arasında bir köprü kurabileceği fikrini aşılar. ama bu süreçler biraz karanlık içinde yitip giderler. Ve Bay Düring de bizi karanlık içinde yelkenleri inik bırakır. Bay Düring'in bütün derinliği ve bütün belginliğiyle durmadan daha belgin bir budalalığa, durmadan daha derin bir biçimde batmış ve işte ulaşmamız gereken yere, karanlığa varmış bulunuyoruz. Ama bu Bay Düring'i pek o denli sıkmaz. Hemen bir sayfa sonra kendi kendine özdeş sürerlik, permanans kavramını hemen maddenin ve mekanik güçlerin tutumuna dayanan gerçek bir içerikle donatabildiğini, ileri sürme yüzsüzlüğünü gösterir. Ve başkalarına şarlatan diyen de bu adam. Bereket versin ki bu umutsuz şaşkınlık ve karışıklıklar ortasında bize, karanlık içinde hem de ruhumuzu yücelten cinsten bir avunç kalıyor. Öbür göksel cisimlerde yaşayanların matematiği de bizim belitlerimizden başka bir temele dayanamaz. 6. Bölüm Doğa Felsefesi. Evren Doğum, Dipnot, Evren Doğum, Kozmogoni, Fizik, Kimya. Açıklamanın devamında şimdi güncel dünyanın oluşma biçimine ilişkin teorilere geliyoruz. Maddenin evrensel bir dağılım durumu eski İonya filozoflarının başlangıç fikri olmuştur ama özellikle Kant'tan sonra evrensel çekim ve ısının yayılmasının çeşitli katı gök cisimlerinin giderek oluşması sonucunu verdiği düşüncesine götüren bir ilkel bulutsu varsayımı yeni bir rol oynar. Günümüzün mekanik ısı teorisi evrenin ilkel durumları üzerindeki vargılara çok daha belirli bir biçim verilmesine olanaklı kılar. Her şeye karşın gazsal dağılım durumu ancak ve ancak eğer ilk iş olarak onda verilmiş bulunan mekanik sistem çok belirli bir biçimde belirtilebilirse, ciddi tüm dengelimler için bir hareket noktası görevi görebilir. Yoksa yalnızca fikir, gerçekte son derece bulutsu olmakla kalmaz, ayrıca tüm dengelime ilerlediği ölçüde, ilkel bulutsu gerçekten gitgide daha yoğun ve gitgide daha akıl almaz bir durumda alır. Şimdilik henüz her şey daha yakından belirlenmesi olanaksız bir yayılma kavramının biçimsizlik ve belirsizliği içinde kalır. Ve böylece bu gazsal evrenle son derece bulanık bir kavramdan başka bir şeye sahip bulunmayız. Güncel bütün göksel cisimlerin kökenini dönüş durumundaki bulutsu kütlelerde gören Kant teorisi, astronominin Kopernik'ten sonra yaptığı en büyük ilerleme oldu. Dipnot, bakınız sayfa 52 Kant'la ilgili dipnot. Doğanın zaman içinde bir tarihi olmadığı fikri ilk kez olarak sarsılmış bulundu. O zamana değin göksel cisimler başlangıçtan beri her zaman aynı yörüngeler ve her zaman aynı durumlar içinde kalmış olarak kabul ediliyorlardı ve hatta çeşitli göksel cisimler üzerinde bireysel organik varlıklar her nedenle ölüyorduysalar da cinsler ve türler gene de değişmez sayılıyorlardı. Gerçi doğa açıkça kesintisiz bir hareket içindeydi ama bu hareket aynı süreçlerin değişmez yinelenmesi olarak görülüyordu. Tamamen metafizik düşünce biçimine uygun düşen bu tasarımda ilk gediği Kant açtı ve bu işi öylesine bilimsel bir biçimde yaptı ki kullandığı tanıtlamaların çoğu bugün de geçerliktedir. Doğrusunu söylemek gerekirse Kant teorisi günümüze değin gerçek anlamda bir varsayım olarak kaldı. Ama şimdiye değin Kopernik'in evren sistemi de bundan daha çok bir şey olmadı ve spektroskop gök kubbe üzerinde bu akkor durumundaki gazsal kütlelerin varlığını her türlü karşı koymayı yerle bir edecek bir biçimde tanıtladıktan sonra Kant sistemine karşı bilimsel muhalefet susmak zorunda kaldı. Bay Düring'in kendisi de bu bulutsu aşama olmaksızın kendi evren yapısını iyi bir sonuca götüremez ama bu bulutsu durumda verilmiş mekanik sistemin kendisine gösterilmesini isteyerek bunun öcünü alır ve kimse bunu yapamadığı için de bu bulutsu duruma her türlü küçümseyici sıfatı verir. Güncel bilim bu sistemi Bay Düring'i hoşnut edecek bir biçimde ne yazık ki belirleyemez. Başka birçok soruyu da daha çok yanıtlayamaz. Bilime kara kurbağalarının kuyruğu neden yok diye sorulsa şimdiye değin ancak yitirdiler de ondan yanıtını verebilir. İstenildiği denli öfkelenilsin ve istenildiği denli, böylece her şey daha yakından belirlenmesi olanaksız bir yitik kavramının biçimsizlik ve belirsizliği içinde kalıyor, her şey son derece bulanık bir kavram olarak kalıyor densin, töre bilimin, ahlakın, doğa bilimine bu uygulanışları bizi bir adım bile ilerletmez. Bu türlü sevimlilikler, bu türlü hoşnutsuzluk gösterileri her zaman ve her yerde söylenip gösterilebilir ve işte bu nedenle de her zaman ve her yerde uyumsuz düşer. Peki ama Bay Düring'in mekanik ilkel bulutsu sistemini bulmasını engelleyen kim? Talihimiz olduğu için şimdi de Kant'ın bulutsu kütlesinin evrensel çevrenin tamamen özdeş bir durumuyla ya da maddenin kendi kendine özdeş durumuyla tas tamam örtüşmekten çok uzak olduğunu öğreniyoruz. Var olan göksel cisimleri bulutsu küreye kadar çıkarmakla yetinebilen ve maddenin kendi kendine özdeş durumunu usuna bile getirmeyen Kant için ne talih? Bu arada eğer bugünkü doğa biliminde Kant'ın gassal küresi ilkel bulutsu olarak adlandırılıyorsa, bu sözcüğün elbette ancak göreli bir anlamda alınabileceğine dikkat edelim. Bu ilkel bulutsu bir yandan var olan göksel cisimlerin kökeni olarak, bir yandan da maddenin şimdiye değin çıkılması olanaklı olan en eski biçimi olarak ilkel bulutsudur. Bu maddenin ilkel bulutsudan önce sonsuz bir dizi başka biçimlerden geçmiş olmasını hiç mi hiç dıştalamaz, tersine içerir. Dipnot, Kant'ın bilindiği gibi Laplace tarafından parlak bir biçimde geliştirilen ilkel bulutsu teorisi, yıldızlarla güneş sisteminin oluşmasının açıklanmasında bugün, ama daha yüksek yeni bir biçim altında yeniden ele alınmıştır. Engels'in iki temel düşüncesi her zaman geçerlidir. Bilim o zamandan beri bir yandan evrenin, yıldızların bir tarihi olduğunu, öte yandan evren doğumcular tarafından bazen kullanılan evrenin ilkel durumu sözcüklerinin hiçbir zaman evrensel maddenin evriminin özellikle önemli bir aşamasına karşılık düşen görece bir anlamdan başkasına sahip bulunamayacağını doğrulamaktan geri kalmamıştır. Bilgilerimiz gerçekten geliştiği ölçüde geçmişte gitgide daha geriye çıkıyoruz. Bay Düring üstünlüğünü burada gösterir. Bilime dayanarak bizim geçici olarak aynı derecede geçici olan ilkel bulutsuda durduğumuz yerde, onun bilimler bilimi, onun çok daha yükseğe, ta fikrin güncel anlamıyla ne salt statik olarak ne de dinamik olarak anlaşılabilen, yani hiç anlaşılamayan, o evrensel çevre durumuna değin çıkmasını sağlar. Bizim evrensel çevre adını verdiğimiz madde ve mekanik enerji birliği, tüm sayılabilir evrim aşamalarının ön koşulu olarak maddenin kendi kendine özdeş durumu anlamına gelmek üzere, deyim yerinde ise aynı zamanda hem mantıksal ve hem de gerçek bir formüldür. Maddenin kendi kendine özdeş ilkel durumundan öyle o denli kolay kurtulamayacağımız açık. Bu durum burada madde ve mekanik enerji birliği olarak ve bu birlik de mantıksal ve gerçek bir formül olarak ve benzeri belirtiliyor. Öyleyse madde ve mekanik enerji birliği ortadan kalktığı zamandır ki hareket başlıyor demektir. Mantıksal ve gerçek formül Hegelci, kendinde, ansua ve kendi için, pursua kategorilerini, gerçek felsefesi yararına kullanma yolunda aksak bir girişimden başka bir şey değildir. Hegel'e göre, kendinde de bir nesne, bir süreç, bir kavram içinde saklı bulunan, gelişmemiş karşıtların ilkel özdeşliği vardır. Kendi içinde bu saklı öğelerin ayrım ve ayrılması işe karışır ve karşıtlıkları başlar. İşte bu nedenle hareketsiz ilkel durumu madde ve mekanik enerji birliği olarak ve harekete geçişi de bunların ayrılmaları ve birbirine karşıt duruma gelmeleri olarak düşünmek zorundayız. Bundan kazandığımız şey, bu düşsel ilkel durumun gerçekliğinin kanıtı değil ama yalnızca bu düşsel durumu Hegelci kendinde kategorisi altında ve bu durumun aynı derecede düşsel sona erişini de kendi için kategorisi altında kavrama olanağıdır. Yetiş ya Hegel! Bay Düring, madde gerçek olan her şeyin dayanağıdır der. Bundan da madde dışında mekanik enerji olamaz sonucu çıkar. Mekanik enerji ayrıca bir madde durumudur da. Buna göre hiçbir şeyin olup bitmediği ilkel durumda madde ile onun durumu, yani mekanik enerji, aynı şeylerdi. Öyleyse daha sonra bir şeyler olup bitmeye başladığı zaman durumun maddeden ayrılmış olması gerek. İşte yetinmemiz gereken, kendi kendine özdeş durumun ne statik, ne dinamik, ne denge, ne de hareket halinde olduğu güvencesine bağlı mistik söz ebeliği bu. Evrenin bu durumunda mekanik enerjinin nerede olduğunu ve dıştan bir itiş olmaksızın, yani Tanrı olmaksızın mutlak hareketsizlikten harekete nasıl geçebileceğimizi gene de bilmiyoruz. Bay Düring'den önce materyalistler madde ve hareketten söz ediyorlardı. O hareketi hareketin kendi sözde temel biçimine indirger gibi mekanik enerjiye indirger ve madde ile hareket arasındaki zaten daha önceki bütün materyalistler için de karanlık olan gerçek ilişkiyi böyle anlaşılmaz duruma getirir. Bununla birlikte sorun yeteri kadar yalındır. Hareket maddenin varoluş biçimidir. Hiçbir zaman hiçbir yerde hareketsiz madde ne olmuştur ne de olabilir. Evren uzayında hareket, her göksel cisim üzerinde daha küçük kütlelerin mekanik hareketi, ısı, elektrik ya da manyetik akım biçiminde moleküler titreşim, kimyasal dağılma ve bileşim, organik yaşam. Evrendeki her tekil madde atomu, her belirli anda bu hareket biçimlerinden herhangi birine ya da aynı zamanda birçoğuna birden katılır. Her hareketsizlik, her denge yalnızca görelidir, ancak şu ya da bu belirli hareket biçimine göre bir anlamı vardır. Bir cisim, örneğin yeryüzünde mekanik denge durumunda, mekanik bakımdan hareketsiz durumda bulunabilir. Bu onun, dünyanın tüm güneş sisteminin hareketine katılmasına hiç mi hiç engellemediği gibi, en küçük fizik parçacıklarının onun ısısı tarafından koşullandırılan titreşimlere uğramalarını da, atomlarının kimyasal bir süreç gerçekleştirmelerini de engelleyemez. Hareketsiz madde, maddesiz hareket denli usalmaz bir şeydir. Öyleyse maddenin kendisi gibi hareketin yaratılması ve yok edilmesi de olanaksızdır. Eski felsefenin Descartes, dünyada var olan hareket miktarı değişmez kalır derken dile getirdiği şey budur. Demek ki hareket üretilemez, ancak aktarılabilir.